Ayrım 3.
Sayfa 34. Duvarların tepelerine yerleştirilen güvenlik kameraları ziyaretçilere açık bir mesaj gönderiyordu. Sizi görüyoruz. Hiçbir şeye dokunmayın. Langton kameraları işaret ederek aralarında gerçek olanı var mı diye sordu. Faş başını iki yana salladı. Elbette yok. Langton buna şaşırmamıştı. Bu büyüklükteki müzelerin video kameralarla izlenmesinin fahiş bir maliyeti vardı ve etkili değildi. Kontrol edilmesi gereken binlerce metrekarelik alanıyla Louvre'un gözetleme işi için yüzlerce teknisyene ihtiyacı olacaktı. Büyük müzelerin çoğu artık çevreleme güvenliğini kullanıyorlardı. Hırsızları dışarıda tutmayı umut. Onları içeride tut. Çevreleme yöntemi müze kapandıktan sonra devreye sokuluyordu. Davetsiz bir misafir sanat eserlerinden birini yerinden çıkardığında galerinin etrafındaki çıkış bölmeleri kapanıyor ve hırsız kendini polis gelmeden önce parmaklıkların arkasında buluyordu. Önlerindeki mermer koridorda sesler yankı yapıyordu. Gürültü sağ taraftaki geniş kapısız odadan geliyor gibiydi. Parlak bir ışık koridora taşmıştı. Yüzbaşı müze müdürünün ofisi dedi. O ve Faş odaya yaklaştıklarında Langdon kısa koridordan son yerin lüks çalışma odasına göz attı. Ahşap kaplama duvarlarda büyük ustaların tabloları, üzerinde 60 santim boyunda zırhlı bir şövalye heykeli bulunan muazzam büyüklükteki antika masa. Bir avuç polis ajanı odada koşuşturuyor, telefon görüşmeleri yapıp notlar alıyorlardı. İşlerinden biri son yerin masasına oturmuş, dizüstü bilgisayarda yazı yazıyordu. Müze müdürünün özel ofisinin bu akşam için DCPJ'in geçici komuta merkezi olduğu anlaşılıyordu. Faş, Monsieur diye seslendiğinde adamlar dönüp baktılar. Neno derange paso akun prete, entendu? Ofisteki herkes anladığını göstererek başını salladı. Langdon otel odalarının kapısına yüzbaşının söylediklerinin ana fikrini anlayacak kadar Nepa Deranger yazısı asmıştı. Faş ile Langdon hiçbir suretle rahatsız edilmeyeceklerdi. Ajanlardan oluşan küçük cemaati geride bırakan Faş ve Langdon karanlık koridorda ilerlediler. 2 metre ileride Louvre'un en popüler bölümünün La Grande Galerie girişi hayal gibi belirdi. Sonsuz gibi görünen bu koridorda Louvre'un en değerli İtalyan sanat şaheserleri bulunuyordu. Langdon son yerin cesedinin burada bulunacağını önceden sezmişti. Büyük galerinin ünlü parke zemini Polaroid'de kusursuz biçimde görülüyordu. Yaklaştıklarında Langdon girişin ortaçağ kalelerinde akın yapan orduları uzak tutmak için kullanılanlara benzer devasa çelik bir kapıyla kapandığını gördü. Parmaklıkların yanına vardıklarında Faş, çevreleme güvenliği dedi. Barikat karanlıkta bile bir tanka dayanabilecek gibi görünüyordu. Langdon parmaklıkların arasından büyük galerinin loş bölmelerine göz attı. Önden buyurun Bay Langdon, dedi. Langdon döndü. Önden nereye buyurayım? Faş parmaklıkların dibindeki zemini işaret etti. Langdon aşağı baktı. Karanlıkta fark etmemişti. 60 santim kadar yukarı kaldırılan barikatın altında dar bir alan açılmıştı. Faş, burası Louvre güvenliği için hala yasak bölge, dedi. Polis Teknik et Scientific'ten gelen takımım araştırmalarını henüz bitirdiler. Açıklığı gösterdi, lütfen altından geçiniz. Langdon ayaklarının dibindeki daracık sürünme aralığına baktıktan sonra gözlerini ağır demir kapıya çevirdi. Şaka yapıyor, öyle değil mi? Barikat izinsiz girenleri ezmek için hazır bekleyen giyotine benziyordu. Faş Fransızca bir şeyler söylenip saatine baktı, ardından dizlerinin üstüne çökerek hantal vücudunu parmaklıkların altından geçirdi. Diğer tarafa geçince ayağa kalkıp parmaklıkların arasından Langdon'a baktı. Langdon derin bir nefes aldı, avuçlarını cilalı parkenin üzerine yerleştirerek karnının üstüne yattı ve kendini ileri itti. Tam altından geçerken Harris Tüvidi'nin ensesi parmaklıkların altına takıldı ve başının arkasını demirlere çarptı. Çok hoş Robert diye düşünürken el yordamıyla kendini kurtarıp diğer tarafa geçti. Ayağa kalktığında Langdon gecenin çok uzun süreceğinden şüphelenmeye başlamıştı. 5. Murray Hill binası, Opus Dei'nin yeni dünya merkez bürosu ve konferans salonu, New York'ta 243 Lexington Caddesi'nde bulunmaktadır. Indiana kireç taşı ve kırmızı tuğladan oluşan 12.500 metrekarelik alanı kaplayan gökdelen 47 milyon dolara mal olmuştur. M.M. Pinsla tarafından tasarlanan binada 100'den fazla yatak odası, 6 yemek salonu, kütüphaneler, oturma odaları, toplantı salonları ve ofisler bulunmaktadır. 2. 8. ve 16. katlarda mermerle donatılmış şapeller vardır. 17. kat tamamıyla mesken olarak kullanılmaktadır. Erkekler binaya Lexington Caddesi'ndeki ana kapıdan girerler. Kadınlarsa yan sokaktan giriş yaparlar ve binada bulundukları sürece erkeklerden akustik ve görsel olarak ayrılmışlardır. O akşamın erken saatlerinde Piskopos Manuel Aringarosa, gözlerden uzak teras katındaki dairesinde küçük bir seyahat çantası hazırlayarak geleneksel siyah cübbesini giymişti. Normalde beline mor kuşağını takması gerekirdi ama o, bu gece halk arasında dolaşacağından sahip olduğu yüksek mevkiyle dikkat çekmek istemiyordu. Parmağındaki 14 ayar altın, etrafı iri elmaslarla çevrili mor ametist taşın üstüne elle piskoposluk arması işlenmiş yüzüğünü sadece bilen bir göz fark edebilirdi. Seyahat çantasını sırtına alarak dairesinden çıktı, içinden bir dua okudu ve aşağıda kendisini havaalanına götürmek üzere bekleyen şoförünün bulunduğu lobiye indi. Artık Roma'ya gidecek ticari uçakta oturmakta olan Aringarosa pencereden dışarıya karanlık Atlantik'e baktı. Güneş batmıştı ama Aringarosa kendi yıldızının yükseldiğini biliyordu. Bu gece savaş kazanılacak diye düşündü. Oysa yalnızca birkaç ay önce imparatorluğunu yıkmaya kalkışan ellere karşı kendini güçsüz hissediyordu. Piskopos Aringarosa, Opus Dei'nin genel başkanı olarak hayatının son 10 yılını Tanrı'nın eserinin yani Opus Dei mesajını yaymak için harcamıştı. 1928 yılında Papaz Jose Maria Escriva tarafından kurulan cemaat, muhafazakar Katolik değerlerini yeniden hayata geçirmiş ve üyelerini Tanrı'nın eserini meydana getirebilmek için kendi hayatlarından büyük fedakarlıklar yapmaya teşvik etmişti. Opus Dei'nin gelenekçi felsefesi başlangıçta İspanya'da Franco rejiminden önce kök salmıştı. Ama Jose Maria Escriva'nın 1934'te yayınladığı The Way, Tarik, Tanrı'nın eserini meydana getirebilmek kişinin hayatında yapması gereken 999 meditasyon şekli isimli ruhani kitabıyla birlikte Escriva'nın mesajı tüm dünyaya yayılmıştı. Artık 42 dilde milyonlarca kopyası bulunan Tarik sayesinde Opus Dei küresel bir güç haline gelmişti. Opus Dei'ye ait okullara, eğitim merkezlerine ve hatta üniversitelere dünyanın her büyük şehrinde rastlanabilirdi. Opus Dei, dünyadaki en hızlı büyüyen ve mali açıdan en güvenli Katolik organizasyonuydu. Ne yazık ki Aringarosa, dini kinizm, mezhepler ve İncil'in televizyondan öğrenildiği bir çağda Opus Dei'nin sahip olduğu zenginlikle gücün şüpheleri üstüne çektiğini öğrenmişti. Muhabirler genellikle pek çok kişi Opus Dei'nin bir beyin yıkama tarikatı olduğunu söylüyor diye üstüne gelirlerdi. Bazıları da size aşırı muhafazakar gizli Hristiyan cemiyeti diyorlar. Hangisisiniz? Piskopos sabırla Opus Dei ikisi de değil diye cevap verirdi. Bizler bir Katolik kilisesiyiz. Bizler günlük yaşantılarımızda Katolik öğretilerini özenle izlemeyi seçen Katolik bir topluluğuz. Tanrı'nın eserinde saflık yeminleri edilmesi, kiliseye zekat vermek, günahlar için kendini döverek ve keçeyle kefaret ödenmesi gerekli midir acaba? Aringarosa, siz Opus Dei'nin sadece küçük bir grubundan bahsediyorsunuz demişti. Katılımın farklı seviyeleri vardır. Opus Dei'nin binlerce üyesi evlidir, aileleri vardır ve Tanrı'nın eserini kendi topluluklarında yaparlar. Diğerleri manastır okullarımızda nefislerini kırarak sade bir hayat yaşarlar. Bu tercihler kişiye aittir ama Opus Dei'deki herkes Tanrı'nın eserini yaparak dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacını paylaşırlar. Elbette bu takdir edilecek bir arayıştır. Buna rağmen bu mantık nadiren işe yarardı. Medya her zaman skandallar peşinde koşardı ve büyük organizasyonların çoğunda olduğu gibi Opus Dei'nin üyeleri arasında da tüm grubun namını gölgeleyecek sapkın ruhlar vardı. İki ay önce Orta Batı'daki bir üniversitede Opus Dei grubu yeni müritlerin dini bir deneyim gibi algılanması için onlara kendilerini fazlasıyla zinde hissetmelerini sağlayacak meskalin verirken yakalanmıştı. Bir başka üniversite öğrencisi iğneli keçe kemerini tavsiye edilen günlük 2 saatten çok daha uzun kullanmış ve sebep olduğu enfeksiyonla kendini ölümün eşiğine getirmişti. Kısa süre önce Boston'daki genç bir yatırım bankacısı intihar etmeden önce tüm birikimlerini Opus Dei'ye bırakmıştı. Yoldan çıkarılmış koyunlar diye düşündü Aringarosa, onlar için üzülüyordu. Elbette en büyük utancı Opus Dei'nin ünlü üyesi ve basının çokça yer verdiği sapık FBI ajanı Robert Hansen sebep olmuştu. Onu mahkemede yargılanırken kendi karısıyla sevişmelerini arkadaşlarına seyrettirmek için yatak odasına gizli video kameraları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Hakim, dindar bir Katolik'in eğlence anlayışı böyle olamaz demişti. Ne yazık ki tüm bu olaylar Opus Dei farkındalık şebekesi, ODAN diye bilinen yeni gözlem grubunun gelişmesine yardımcı olmuştu. Grubun popüler web sitesi www.odan.org katılımın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan eski Opus Dei üyelerinin korkutucu hikayelerini açıklıyordu. Artık medya Opus Dei'den Tanrı'nın mafyası ve İsa mezhebi diye bahsediyordu. Anlamadığımız şeylerden korkarız diye düşündü Aringarosa. Bu eleştirmenlerin Opus Dei'nin kaç hayatı zenginleştirdiğini bilip bilmediklerini merak ediyordu. Grup Vatikan'ın tam onayını almış ve takdis edilmişti. Opus Dei, Papa'nın kişisel bir piskoposluk makamıdır. Bununla birlikte son zamanlarda Opus Dei medyadan daha kuvvetli bir güç tarafından tehdit ediliyordu. Aringarosa'nın saklanamayacağı beklenmedik bir düşman. 5 ay önce iktidar kaleidoskopu sarsılmıştı ve Aringarosa hala yedikleri darbenin altından kalkmaya çalışıyordu. Aringarosa uçağın penceresinden aşağıdaki okyanusun karanlığına bakarken kendi kendine nasıl bir savaş başlattıklarını bilmiyorlar diye fısıldadı. Bir an için gözleri kendi garip yüzünün, esmer ve uzun, genç bir misyonerken İspanya'da yediği yumrukla dağılan yassı ve eğri bir burun yansımasına odaklandı. Artık fiziksel kusurların önemi yoktu. Aringarosa ruhani bir dünyada yaşıyordu, bedensel değil. Jet uçağı Portekiz sahillerinin üstünden uçarken Aringarosa'nın cübbesinin altındaki cep telefonu sessiz bir şekilde titreşmeye başladı. Uçuş yönetmeliği gereği uçuşlar sırasında cep telefonlarının kapalı tutulması gerektiği halde Aringarosa bu çağrıya mutlaka cevap vermesi gerektiğini biliyordu. Bu numara sadece bir kişide vardı. Telefonu Aringarosa'ya gönderen kişide. Heyecanlanan piskopos sessizce cevap verdi. Evet. Arayan kişi, Silas kilit taşının yerini buldu dedi. Paris'te, Saint-Sulpice Kilisesi'nde. Piskopos Aringarosa gülümsedi. O halde yaklaştık. Hemen alabiliriz ama senin nüfuzuna ihtiyacımız var. Elbette, bana ne yapmam gerektiğini söyle. Aringarosa telefonu kapattığında kalbi hızla çarpıyordu. Başlattığı olayların karşısında kendini küçük hissederken bir kez daha karanlık geceye baktı. 800 kilometre ötede Silas isimli albino küçük bir leğenin üzerine eğilmiş suda dönen kırmızılıkları seyrederken sırtındaki kanları temizliyordu. Mezmurlardan beni çördük otuyla temizle ve ben arınayım duasını okudu. Beni yıka ve ben kardan daha beyaz olayım. Silas önceki hayatından beri hissetmediği bir önseziye sahip olduğunu hissediyordu. Bu onu hem şaşırtıyor hem de heyecanlandırıyordu. Son 10 yıldır tarihi izliyor, kendini günahlardan arındırıyor, hayatını yeniden kuruyor, geçmişindeki şiddeti siliyordu. Ama bu gece her şey geri gelmişti. Gömmek için onca uğraştığı nefret yeniden kabarmıştı. Geçmişinin bu kadar çabuk su yüzüne çıkması onu çok şaşırtıyordu. Elbette tüm bunlarla birlikte becerileri de geri gelmişti. Paslanmıştı ama işe yarıyordu. İsa'nın mesajı barıştır, vahşete karşıdır, sevgidir. Silas'a başlangıçtan beri öğretilen ve kalbinde taşıdığı mesaj buydu ve şimdi İsa düşmanlarını yok etmeye çalıştıkları mesaj da buydu. Tanrı'yı şiddetle tehdit edenler şiddetle karşılaşacaklardır. Bunu kaldıracak ve değiştirecek kimse yoktur. İsa'nın askerleri 2000 yıl boyunca değiştirmeye çalışanlara karşı kaderlerini savunmuşlardı. Silas bu gece savaşa çağrılmıştı. Yaralarını kuruladıktan sonra ayak bileklerine kadar uzanan kapüşonlu cübbesini giydi. Düz koyu renk yünden yapılmıştı ve cildiyle saçının beyazlığını ortaya çıkarıyordu. Kuşağı beline bağladıktan sonra kapüşonu kaldırdı ve kırmızı gözleriyle aynadaki yansımasını hayranlıkla izledi. Çarklar dönmeye başlamıştı. 6. Güvenlik kapısının altından iki büklüm geçen Robert Langdon artık büyük galeri girişinde duruyordu. Uzun ve derin bir kanyon ağzına bakıyordu. Galerinin her iki tarafından yükselen 9 metrelik çıplak duvarlar yukarıdaki karanlıkta belirsizleşiyordu. Aydınlatmalardan çıkan kırmızımsı ışık yukarı doğru yayılarak tavana kablolarla tutturulmuş Da Vinci'lerden, Titian'lardan ve Caravaggio'lardan oluşan muhteşem koleksiyonu suni alevlere boğuyordu. Natürmortlar, dini sahneler ve peyzajlar soylularla siyasetçilerin portrelerine eşlik ediyordu. Louvre'un en ünlü İtalyan eserleri Büyük Galeri'de bulunduğu halde ziyaretçilerin pek çoğu bu kanının en şaşırtıcı özelliğinin ünlü parke zemini olduğunu düşünürdü. Diagonal döşenmiş meşe rabıtaların oluşturduğu geometrik desen optik bir yanılsamaya sebep olurdu. Çok boyutlu bu ağ görüntüsü sayesinde ziyaretçiler attıkları her adımda değişen bir yüzeyde gezindiklerini hissederlerdi. Langdon'un gözleri zemini tararken sol tarafının birkaç metre ilerisinde polis bandıyla çevrelenmiş yerde yatan beklenmedik bir nesne görüp durdu. Faş'a doğru döndü. Bu yerdeki bir Caravaggio mu? Faş bakmadığı halde başıyla onayladı. Langdon tablonun 2 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyordu ama buna rağmen değersiz bir poster gibi yerde duruyordu. Yerde ne işi var? Faş ona ters ters bakıyordu ama içerlemediği belliydi. Burası cinayet mahalli Bay Langdon. Hiçbir şeye dokunmadık. Bu tabloyu müze müdürü duvardan çıkarmış. Güvenlik sistemini bu şekilde devreye soktu. Langdon olanları gözünde canlandırabilmek için arkasını dönüp kapıya baktı. Müze müdürü çalışma odasında saldırıya uğramış. büyük galeriye kaçmış ve bu tabloyu duvardan sökerek güvenlik sistemini devreye sokmuş. Kapı derhal aşağı inerek tüm çıkışları kapatmış. Bu galeriye girmenin ya da buradan çıkmanın tek yolu bu kapı. Denklin şaşırmıştı. Yani müze müdürü kendisine saldıranı büyük galeriye mi kilitledi? Faş başını iki yana salladı. Bu güvenlik kapısı Sanyer ile saldırganını birbirinden ayırdı. Katil şuradaki koridorda kaldı ve Sanyer'e bu kapıdan ateş etti. Faş altından geçtikleri kapının parmaklıklarından sarkan turuncu etiketi gösterdi. Teknik bölüm bir silahtan çıkan izler buldu. Parmaklıkların arkasından ateş edilmiş. Sanyer burada tek başına öldü. Langdon'un gözünün önüne Sanyer'in cesedinin fotoğrafı geldi. Bunu kendisinin yaptığını söylemişlerdi. Langdon önlerindeki devasa koridora baktı. Peki cesedi nerede? Faş haçlı kravat iğnesini sıkıştırarak yürümeye başladı. Sizin de bildiğiniz gibi büyük galeri epey uzundur. Eğer Langdon doğru hatırlıyorsa tam uzunluğu 450 metreydi. Yani uç ucu eklenmiş 3 Washington anıtı uzunluğundaydı. Yan yana iki yolcu trenini içine alabilecek koridorun eni de bir o kadar nefes kesiciydi. Koridorun ortasına zevkli bir ayraç işlevi gören ve trafiğin sağlı sollu akmasına yardımcı olan devasa bir ayaklı vazo yerleştirilmişti. Bakışlarını ileri dikerek koridorun sağından hızlı bir şekilde ilerleyen Faş şimdi sessizdi. Langdon ise bu kadar çok sanat şaheserinin yanından bakmak için bile durmadan geçerek saygısızlık yaptığını düşünüyordu. Zaten bu ışıkta fazla bir şey göremezdim diye düşündü. Ne yazık ki zayıf kırmızı ışık Langdon'ın aklına Vatikan gizli arşivlerinin loş ışığında yaşadığı son deneyimi getirmişti. Roma'da ölümle burun buruna geldiği günle bu gece birbirine çok benziyordu. Hayalinde yeniden Victoria belirdi. Aylardır onu rüyalarında görmüyordu. Langdon yalnızca bir yıl önce Roma'da olduğuna inanmıyordu. Ona aradan sanki asırlar geçmiş gibi geliyordu. Başka bir yaşam. Victoria'dan en son Aralık ayında mektup almıştı. Karmaşık fizik araştırmalarına devam etmek için Java Denizi'ne gittiğini söyleyen bir kartpostal. Kedi balıkları göçlerini takip etmek için uydulardan faydalanmakla ilgili bir şey. Langdon hiçbir zaman Victoria Vetre gibi bir kadının onunla üniversite lojmanlarında yaşamaktan mutlu olacağı hayaliyle kendini kandırmamıştı. Ama Roma'daki karşılaşmaları onda asla hissedebileceğini zannetmediği bir özlem duygusu yeşertmişti. Hayatı boyunca tutkunu olduğu bekarlık ve beraberinde getirdiği özgürlükler bir şekilde sarsılmış, yerine geçen yıl daha da büyüyen beklenmedik bir boşluk duygusu getirmişti. Hızla yürümeye devam ediyorlardı ama Langdon hala ceset görememişti. Jack Sanyer bu kadar ileri gidebilmiş mi? Bay Sanyer'in midesine bir kurşun isabet etmiş, çok yavaş ölmüş. Yaklaşık 15 ya da 20 dakika içinde. Çok kuvvetli bir adam olduğu belli. Langdon afallamış bir ifadeyle döndü. Güvenliğin buraya gelmesi 15 dakika mı almış? Elbette hayır. Lur güvenliği alarm çalar çalmaz harekete geçmiş ve büyük galeri kapısının kilitli olduğunu görmüş. Kapıdan baktıklarında koridorun sonunda birinin yürüdüğünü duymuşlar ama kim olduğunu görememişler. Seslenmişler fakat cevap alamamışlar. Bunun sadece suçlu olabileceğini varsayarak protokole uymuş ve adli polisi aramışlar. 15 dakika içinde olay yerine geldik. Geldiğimizde barikatı altından geçebilecek kadar kaldırdık ve ben içeri bir düzine silahlı ajan gönderdim. İçeri gireni yakalayabilmek için tüm galeriyi aradılar. Ve içeride hiç kimseyi bulamadılar. Bir istisna var. Koridorun uzak bir noktasını işaret ediyordu. Onun dışında. Langdon bakışlarını kaldırarak Faş'ın uzattığı parmağı takip etti. İlk önce Faş'ın koridorun ortasındaki büyük mermer bir heykeli gösterdiğini sandı ama yürümeye devam edince Langdon heykelin arkasındakini görebildi. Koridorun 3 metre ilerisinde taşınabilir bir heykel kaidesinden zemini aydınlatan spot lamba galerinin kırmızı ortamında beyaz bir ışık adacığı yaratıyordu. Müze müdürünün çıplak cesedi parkelerin üstünde ve ışığın tam ortasında mikroskop altındaki bir böcek gibi yatıyordu. Faş fotoğrafı görmüştünüz dedi. Bu yüzden fazla şaşırtıcı olmamalı. Cesede yaklaşırlarken Langdon içinde korkunç bir ürperti hissetti. Önünde o ana dek gördüğü en garip imgelerden biri duruyordu. Jack Sanyer'in solgun cesedi parke zemin üzerinde aynı fotoğrafta görüldüğü gibi yatıyordu. Langdon cesedin yanında durup sert ışığın altında gözlerini kısarken kendine Sanyer'in hayatının son dakikalarını vücuduna bu garip şekli vermekle geçirdiğini hatırlattı. Sanyer onun yaşındaki bir erkek için fazlasıyla formda görünüyordu ve tüm kasları apaçık görülüyordu. Üstündeki giysilerin hepsini çıkarmış, düzgünce yere koymuş ve geniş koridorun tam ortasına odanın uzun kenarıyla aynı hizaya gelecek şekilde sırt üstü uzanmıştı. Kollarıyla bacaklarını karda melek izi çıkartan çocuklar gibi genişçe açmıştı. Belki de görünmeyen bir kuvvet tarafından çekiştirilen bir adam gibi demek daha uygun olur. Samuel'in göğüs kemiğinin tam altındaki kan lekesi kurşunun etini deldiği yeri işaret ediyordu. Açılan yara şaşılacak kadar az kanamış ve kararmış küçük bir kan izi bırakmıştı. Samuel'in sol işaret parmağı da kanlanmıştı. Kendi korkunç ölüm döşeğinin huzur bozucu sahnesini yaratmak için yarasına batırdığı belli oluyordu. Kendi kanını mürekkep, çıplak karnını ise tuval gibi kullanarak vücuduna basit bir sembol çizmişti. Beş köşeli yıldız oluşturacak şekilde çizilmiş beş düz çizgi. Beş köşeli tılsım yıldızı. Sanuel'in göbeğindeki kanlı yıldız cesedine gulyabani havası vermişti. Langdon'ın gördüğü fotoğraf yeterince ürkütücüydü ama şimdi bu sahneyi kendi gözleriyle görmek onu fazlasıyla huzursuzlandırmıştı. Bunu kendine o yaptı. Bay Langdon, başın koyu gözleri yine ona çevrilmişti. Langdon beş köşeli yıldız derken sesi engin boşlukta yankılanmıştı. Dünyadaki en eski sembollerden biri. İsa'dan 4000 yıl öncesinden beri kullanılıyor. Peki anlamı ne? Langdon bu soruyla karşılaştığında her zaman tereddüt ederdi. Birisine bir sembolün ne anlama geldiğini söylemek, bir şarkının ona kendisini nasıl hissettireceğini söylemekle aynıydı. Bu kişiden kişiye değişirdi. Beyaz bir Ku Klux Klan başlığı Birleşik Devletler'de nefret ve ırkçılık çağrışımları yaparken aynı kostüm İspanya'da dini inançla ilgili bir anlam taşırdı. Langdon, "Semboller farklı mekanlarda farklı anlamlar taşırlar," dedi. "Esasen beş köşeli yıldız bir pagan sembolüdür." Faş başını salladı. "Şeytana tapma." Langdon "Hayır," diyerek düzeltti. Seçtiği kelimeleri daha açık kullanması gerektiğini fark etmişti. Son günlerde pagan kelimesi şeytana tapma ile neredeyse eş anlamlı kullanılıyordu. Bu çok büyük bir yanlış kanıydı. Kelimenin kökleri Latince'deki paganus kelimesine kadar gidiyordu ki taşrada oturanlar anlamına geliyordu. Paganlar taşrada bölgelerindeki doğaya tapınan, dinlerine sadık kalan, diğer dini öğretilerden habersiz taşra insanlarıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse kilise taşra köylerinde yaşayanlardan öylesine korkardı ki masum bir köylü villager kelimesi bile değişerek villain kötü ruhlu adam anlamında kullanılmaya başlanmıştı. Langdon beş köşeli yıldız diyerek daha açık konuşmaya başladı. Doğaya tapınmakla ilgili. İsa öncesinden gelen bir semboldür. Eski çağ insanları yaşadıkları dünyayı iki yarı halinde düşünürlerdi, erkek ve dişi. Tanrılarla tanrıçalar bir güç dengesi kurarlardı, yin ile yang. Erkek ile dişi dengelendiğinde dünyaya ahenk gelirdi. Dengesizlik olduğunda kaos yaşanırdı. Langdon, Sonier'in karnını işaret etti. Bu beş köşeli yıldız bütün varlıklardaki dişiyi temsil eder.